Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel siyasette olup biteni değerlendirmeye çalıştığımız yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Aylardır hazırlığı yapılan ve tarihi diye nitelendirilen bir zirveyi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'ni geride bıraktık. Ankara iki gündür dünya diplomasisinin, jeopolitik dengelerin ve küresel savunma sanayinin odağındaki başkenti. 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları, stratejik ortaklar NATO'nun 36. Liderler Zirvesi için Beştepe'de bir araya geldi. 2004'teki İstanbul Zirvesi'nden tam 22 yıl sonra Türkiye bir kez daha bu devasa organizasyonun ev sahipliğini üstlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Savunma Sanayi Forumu'na uzanan süreçte Türkiye sadece kusursuz bir ev sahipliği sergilemedi. Küresel güvenliğin inşasında vazgeçilmez bir kolaylaştırıcı ve oyun kurucu olduğunu bir kez daha gösterdi. Dünya basınının manşetleri de bunu doğrular nitelikte. Washington Post'tan Le Monde'a, El Cezire'den Tokyo Times'a kadar küresel medya organları zirveyi yakından takip etti. Kimi analizlerde Trump'ın ittifakın birliğini yeniden sınamaya açtığı vurgulanırken, kimilerinde Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan, F-35 programı ve F-110 motor tedariki gibi başlıklar üzerinden yürütülen askeri diplomasi öne çıkartıldığı uluslararası medya tarafından. Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesini doğru okuyabilmek için fotoğrafın bütününe bakmak gerekiyor sevgili dinleyenler. Bunun için ittifakın 1949'daki kuruluşundan bugüne uzanan ideolojik ve stratejik dönüşümünü hatırlamak şart. Soğuk Savaş'ın iki kutuplu güvenlik mimarisinden 11 Eylül sonrasında terörle mücadele eksenine, 2014'te Kırım'ın ilhakından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgal girişimine kadar NATO'nun geçirdiği her kırılma bugün Ankara'da konuşulan başlıkların arka planını oluşturuyor. Bu tarihsel çizgi bize şunu gösteriyor. Bir zamanlar savunma hattı Avrupa'nın batısında kurgulayan NATO, bugün güvenliğinin güney ve doğu kanatlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu da Türkiye'yi yalnızca bir cephe ülkesi değil, Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan geniş jeopolitik havzanın merkezinde yer alan vazgeçilmez bir stratejik aktör konumuna taşıyor. Her zirvede olduğu gibi Ankara'da da liderler kameraların karşısına uyumlu bir aile fotoğrafıyla çıktı. Ancak perde arkasına bakıldığında NATO içinde ciddi görüş ayrılıklarının ve stratejik fay hatlarının bulunduğu görülüyor. Masanın bir tarafında savunma harcamalarının artırılmasını sert bir şekilde talep eden ve Avrupa merkezli bir savunma mimarisine mesafeli yaklaşan Washington var. Diğer tarafta ise Ukrayna'ya verilecek uzun vadeli desteğin sınırlarını tartışan ve ABD'ye bağımlılığı azaltacak bir stratejik özerklik arayışını sürdüren Avrupalı müttefikler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Türkiye, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini destekliyor. Ancak bunun transatlantik bağın alternatifi değil, tamamlayıcısı olması gerektiğini savunuyor. Peki Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, Birleşik Krallık ve Norveç gibi kritik müttefiklerin karar alma süreçlerinden dışlandığı bir Avrupa savunma mimarisi ne kadar sürdürülebilir? İttifak içindeki bu yapısal ayrışmalar NATO'nun geleceğini nasıl etkileyecek? Yine son dönemde sıkça dile getirilen NATO 3.0 gerçekten yeni bir dönemi mi ifade ediyor? Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağız sözü ne kadar gerçekçi? Hukuki ve siyasi engeller neler? Dünya medyası ve özellikle İsrail basını Ankara zirvesini nasıl okudu? Bu akşam programımızda tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını bulmaya çalışacağız. Evet, sözü daha fazla uzatmadan programımıza başlayalım sevgili dinleyenler. Hepinize iyi dinlemeler. 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, bugün kuruluş döneminden çok farklı bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya. Bir zamanlar ittifakın gündemini nükleer caydırıcılık, tank orduları ve Avrupa'nın savunma hatları belirlerken, bugün enerji koridorları, yapay zeka, siber savaşlar, insansız sistemler ve Orta Doğu'dan yükselen krizler NATO'nun yeni gündemini oluşturuyor. İşte böyle bir dönemde NATO liderleri Ankara'da bir araya geldi. Ancak bu zirve yalnızca Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı diplomatik bir buluşma değildi. Ankara zirvesi, Soğuk Savaş sonrası şekillenen güvenlik mimarisinin yeniden tartışıldığı, NATO'nun geleceğinin sorgulandığı kritik bir eşik olarak öne çıktı. Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NATO tarihinin en büyük zirvesi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ise dönüm noktası olarak tanımladığı bu toplantı sıradan bir liderler zirvesinin ötesinde anlam taşıyor. Ancak tarihi zirve ifadesinin gerçek karşılığını anlayabilmek için NATO'nun 77 yıllık yolculuğuna bakmak gerekiyor. Çünkü NATO kuruluşundan bu yana yalnızca dış tehditlerle değil, kendi içindeki stratejik tartışmalarla da şekillenen bir ittifak oldu. İttifak bugüne kadar en az 3 büyük dönüşüm yaşadı. Her dönemde düşman tanımı değişti, güvenlik öncelikleri yeniden belirlendi ve müttefikler arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bu nedenle Ankara zirvesini anlamanın yolu yalnızca bugün alınan kararları değil, NATO'nun geçmişteki kırılma noktalarını, değişen tehdit algısını ve ittifak içindeki güç dengelerini birlikte okumaktan geçiyor. Kuzey Atlantik Anlaşması 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalandı. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Portekiz, İtalya, Norveç, Danimarka ve İzlanda'dan oluşan 12 kurucu ülke, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları üzerinden yeni bir güvenlik düzeni kurmayı hedefliyordu. Bu düzenin temel amacı Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki yayılma ihtimaline karşı ortak bir savunma mekanizması oluşturmaktı. NATO'nun temelini oluşturan 5. madde ise ittifakın en önemli ilkesini ortaya koyuyordu. Üyelerden birine yönelik silahlı saldırı tüm üyelere yapılmış kabul edilecek ve ortak savunma devreye girecekti. NATO'nun kuruluş amacını en kısa şekilde anlatan ifade ilk genel sekreter Lord Ismay'e atfedilen şu cümlelerdir. Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride, Almanları da aşağıda tutmak. Bu ifade NATO'nun 3 temel hedefini özetliyordu. Sovyet tehdidini caydırmak, ABD'nin Avrupa güvenliğindeki rolünü kalıcı hale getirmek ve savaş sonrası yeniden güçlenen Almanya'yı Avrupa sistemi içinde kontrol altında tutmak. 1950'de başlayan Kore Savaşı, NATO'nun yalnızca siyasi bir dayanışma örgütü değil, aynı zamanda ortak askeri komuta yapısına sahip gerçek bir savunma ittifakına dönüşmesini sağladı. Türkiye ve Yunanistan'ın 1952'de Batı Almanya'nın ise 1955'te NATO'ya katılmasıyla ittifak hem genişledi hem de Sovyetler Birliği'ne karşı daha güçlü bir caydırıcılık kazandı. Özellikle Almanya'nın NATO'ya dahil edilmesi bazı Avrupa ülkelerinde endişeye neden olsa da ABD yönetimi tarafından Sovyet tehdidine karşı gerekli bir adım olarak değerlendirildi. NATO'nun tek vücut olmuş bir ittifak görüntüsü kuruluşundan yaklaşık 17 yıl sonra ilk büyük sınavıyla karşılaştı. Bu sınavın merkezinde Fransa ve dönemin Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle vardı. Aslında Fransa ile ABD ve İngiltere öncülüğündeki kanat arasındaki görüş ayrılıklarının geçmişi 1956 Süveyş krizine kadar uzanıyordu. Mısır lideri Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine Fransa, İngiltere ve İsrail ortak bir askeri harekat başlatmıştı. Ancak ABD'nin bu girişime destek vermemesi Paris'te büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştu. Bu kriz Fransa'da ABD'nin Avrupa güvenliğindeki rolüne yönelik derin bir güvensizliğin oluşmasına neden oldu. Charles de Gaulle, Fransa'nın kendi kararlarını alabilen bağımsız bir güç olması gerektiğini savunarak NATO'nun askeri yapısına mesafeli durmaya başladı. 1966'da Fransa, NATO'nun siyasi kanadında kalmaya devam ederken ittifakın entegre askeri komuta yapısından çekildi. Bu karar NATO içinde ilk büyük ayrışma olarak tarihe geçti. Fransa ancak 2009 yılında Nicolas Sarkozy döneminde NATO'nun askeri komuta yapısına yeniden döndü. Ancak bugün bile Paris'in sıkça dile getirdiği stratejik özerklik anlayışının ve Avrupa'nın kendi güvenlik kapasitesini geliştirme arayışının kökleri büyük ölçüde bu 1966 kararına kadar gidiyor. Varşova Paktı'nın 1991'de dağılması ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü NATO'yu tarihindeki en büyük sorulardan biriyle karşı karşıya bıraktı. Karşısındaki ana tehdit ortadan kalkmışken bir askeri ittifak neden varlığını sürdürmeliydi ki? Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Avrupa'da birçok siyasetçi ve uzman NATO'nun yeni dönemdeki rolü ne olacak sorusunu tartışmaya başladı. Çünkü NATO'nun kuruluş gerekçesi olan Sovyet tehdidi artık yoktu. İttifak bu yeni döneme iki temel hamleyle cevap verdi. İlk olarak görev alanını genişletti. Artık yalnızca devletler arası büyük savaşlara karşı değil, kriz yönetimi, terörle mücadele, enerji güvenliği, düzensiz göç ve bölgesel istikrarsızlık gibi yeni başlıklara da odaklanmaya başladı NATO. İkinci olarak ise değişen dünya şartlarına uygun yeni bir tehdit algısı oluşturulmaya yöneldi. Sovyetler Birliği'nin temsil ettiği kızıl tehditin yerini özellikle 1990'ların ortasından itibaren giderek yeşil tehlike, yani İslam ve İslami hareketler eksenli bir tehdit algısı almaya başladı. Bu dönüşüm dönemin batılı siyasetçilerinin ve güvenlik uzmanlarının açıklamalarında da kendini açık biçimde gösteriyordu. NATO artık Soğuk Savaş dönemindeki tek bir düşmana karşı kurulmuş bir ittifak olmaktan çıkıyor. Değişen tehditlere göre kendini yeniden tanımlamaya çalışıyordu. Bu dönüşümün izleri dönemin üst düzey batılı siyasetçi ve stratejistlerin açıklamalarında açıkça kendini gösteriyordu. Mesela 1991'de Moskova'yı ziyaret eden İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Doğu-Batı kutuplaşmasının yerini Batı ile Akdeniz ve Orta Doğu havzasındaki fundamentalist İslamcı akımlar arasındaki yeni bir kutuplaşmanın alacağını söylüyordu. Yine 1994'te NATO Savunma Bakanları toplantısında Fransız Savunma Bakanı Le Tard, ittifakın kendisini tırnak içerisinde İslamcı köktencilikten gelen tehdide göre yeniden konumlandırılması gerektiğini dile getirmişti. 1995'te dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Klass bunu daha da netleştirerek köktenciliğin İslami hareketlerin komünizmden daha tehlikeli olduğunu, bu tehlikenin küçümsenmemesi gerektiğini ve NATO'nun bundan sonraki misyonunun İslam fundamentalizmiyle, yani İslami radikalizmle mücadele olacağını ifade etmişti. Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni tehdit algısını şekillendiren entelektüel tartışmalarda iki isim özellikle öne çıktı sevgili dinleyenler. Bunlardan biri Samuel Huntington ve Bernard Lewis. Samuel Huntington 1993 yılında Foreign Affairs dergisinde yayınladığı "Medeniyetler Çatışması mı?" başlıklı makalesinde gelecekteki büyük çatışmaların artık ideolojiler arasında değil, medeniyetler arasında yaşanacağını savundu. Huntington'a göre özellikle Batı ile İslam dünyası ve Batı ile Çin arasındaki ilişkiler yeni dönemin temel gerilim alanlarını oluşturacaktı. Bu tez 1996'da kitap olarak yayımlandığında özellikle ABD'nin güvenlik çevrelerinde ve strateji tartışmalarında geniş yankı buldu. Bernard Lewis ise Batı ile İslam dünyası arasındaki ilişkileri tarihsel bir çatışma perspektifi üzerinden ele aldı. Müslüman öfkesinin kökleri başlıklı çalışması özellikle ABD'deki bazı neokon çevrelerde ve 11 Eylül saldırıları sonrasında Bush yönetiminin Orta Doğu politikalarında sıkça referans verilen bir yaklaşım haline geldi. Bu yeni güvenlik anlayışının sahadaki ilk önemli örneklerinden biri 1990'ların başındaki Cezayir krizinde yaşandı. İslami Selamet Cephesi, FES'in 1991 seçimlerinde başarı kazanmasının ardından Cezayir ordusu seçim sürecini durdurdu ve yönetime el koydu. Batılı ülkeler, özellikle Fransa bu gelişmeye güçlü bir tepki vermedi. Aksine tırnak içerisinde yine ifade edecek olursak İslamcıların iktidara gelmesini engelleyen bir adım olarak değerlendirdi Cezayir ordusunun bu darbesini. Ancak bu müdahalenin bedeli oldukça ağır oldu. Darbe sonrasında başlayan ve yaklaşık 10 yıl süren iç savaşta 200 binden fazla Cezayirli hayatını kaybetti. Ülke büyük ekonomik ve toplumsal kayıplar yaşadı. 11 Eylül 2001 saldırıları NATO'nun tarihinde 5. maddeyi gündeme getirdiği tarihi bir dönüm noktası oldu. NATO Genel Sekreteri Lord Robertson, saldırıların dışarıdan yönlendirildiğinin kesinleşmesi halinde bunun tüm ittifaka yönelik bir saldırı sayılacağını açıkladı. Bu 1949'dan beri kolektif savunma ilkesinin ilk kez fiilen işletilmesi anlamına geliyordu. Ardından NATO, Kartal Yardımı Operasyonu kapsamında AWACS uçaklarını ABD hava sahasının korumasına destek vermek üzere görevlendirdi. Ancak 11 Eylül saldırısı ve sonrasında yaşanan süreç yalnızca terörle mücadeleyle sınırlı kalmadı. ABD öncülüğündeki Afganistan işgali uzun süreli bir askeri ve siyasi süreci başlatırken, 2003 Irak işgali ise bölgesel istikrar, güvenlik boşluğu ve siyasi parçalanma tartışmalarını beraberinde getirdi. Böylece NATO'nun tehdit algısı da değişti. İttifak, klasik devletler arası savaş senaryolarının yanı sıra terör, başarısız devletler ve bölgesel krizleri de güvenlik gündeminin merkezine almaya başladı. 2003 Irak işgali doğrudan bir NATO operasyonu değildi. Müdahale ABD, İngiltere ve Avustralya öncülüğünde bir koalisyon tarafından gerçekleştirildi. Ancak Irak krizi NATO içinde soğuk savaş sonrası dönemin en derin siyasi ayrışmalarından birini ortaya çıkardı. Fransa ve Almanya işgale açık biçimde karşı çıkarken ABD yönetimi operasyona destek veren ülkelerle birlikte hareket etti. Dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in eski Avrupa, yeni Avrupa ayrımı bu bölünmeyi sembolleştiren ifadelerinden biri oldu. Fransa ve Almanya gibi Batı Avrupa'nın köklü ülkelerini eski Avrupa olarak tanımlarken, Irak müdahalesine destek veren Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini yeni Avrupa olarak nitelendirdi. Bu söylem yalnızca Irak konusundaki görüş ayrılığını değil, aynı zamanda NATO içinde farklı güvenlik anlayışlarının ve jeopolitik önceliklerinin bulunduğunu ortaya koydu. Irak krizi, NATO'nun sadece ortak bir savunma örgütü olmadığını, aynı zamanda üyeleri arasında ciddi siyasi ve stratejik tartışmaların yaşanabildiği bir platform olduğunu gösteren en önemli örneklerden biri olarak tarihe geçti. ...2011 Libya operasyonu, NATO içindeki yük paylaşımı tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan önemli bir dönüm noktası oldu. BM kararı çerçevesinde yürütülen harekatta Avrupalı müttefiklerin mühimmat, lojistik ve istihbarat kapasitesindeki sınırlılıklar açık biçimde görüldü. Operasyon boyunca ABD istihbarat, yakıt ikmali ve hassas mühimmat gibi kritik alanlarda belirleyici rol üstlendi. Bu tablo Avrupa'nın askeri kapasitesiyle NATO içindeki sorumluluklar arasındaki farkı yeniden tartışmaya açtı. Dönemin ABD Savunma Bakanı Robert Gates, görevden ayrılırken yaptığı açıklamalarda Avrupalı müttefikleri savunma harcamalarını artırmaya çağırdı ve aksi halde NATO'nun savaşı bilenler ile siyasi karar alıp askeri katkısı sınırlı kalanlar arasında iki katmanlı bir yapıya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bu tartışma bugün Trump döneminde daha sert biçimde dile getirilen yük paylaşımı eleştirilerinin tarihsel arka planını oluşturuyor. Trump'ın yaklaşımı yeni bir tartışma başlatmaktan çok uzun süredir devam eden Amerikan beklentisini daha keskin bir dille ifade ediyor aslında. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi NATO'nun güvenlik anlayışında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Soğuk Savaş sonrasında ağırlıklı olarak terörizm, bölgesel krizler ve istikrarsızlıklarla mücadeleye odaklanan ittifak, yeniden devletler arası güç rekabeti ve caydırıcılık merkezli klasik güvenlik anlayışına yönelmeye başladı. Bu dönüşüm, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgaliyle daha da belirgin hale geldi. NATO'nun 2022 Madrid Stratejik Konsepti'nde Rusya, ittifakın güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlandı. Aynı belgede Çin ise ilk kez sistematik meydan okuma olarak nitelendirildi. Böylece NATO'nun tehdit algısı yeniden şekillendi. Soğuk Savaş sonrası dönemde öne çıkan terörizm ve bölgesel istikrarsızlık başlıklarının yanına Rusya ile klasik askeri rekabet ve Çin ile uzun vadeli stratejik yarış eklendi. Başka bir ifadeyle NATO, bir yandan geçmişin kızıl tehdit olarak tanımlanan devlet merkezli güvenlik anlayışına geri dönerken, diğer yandan Çin'in yükselişiyle birlikte yeni bir küresel rekabet dönemine hazırlanmak zorunda kaldı. Donald Trump'ın 2017'de göreve başlamasıyla NATO içindeki tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Trump, ilk döneminden itibaren ittifakı yük paylaşımı konusunda eleştirdi. Müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaması halinde ABD'nin güvenlik taahhütlerinin sorgulanabileceği mesajını verdi. Bu yaklaşım 2018 Brüksel zirvesinde açık bir gerilime dönüştü. Trump'ın Avrupalı müttefiklere yönelik sert eleştirileri, ABD ile Avrupa arasındaki güven tartışmasını NATO gündeminin merkezine taşıdı. 2019'da ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ise yeni bir kırılma oluşturdu. Müttefiklere yeterince danışılmadan alınması sebebiyle eleştirilen bu karar, Türkiye'nin Kuzey Suriye operasyonlarıyla da bağlantılı olarak NATO içinde tartışmaya yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu süreçte NATO'nun beyin ölümü yaşadığını söylerken, dönemin Almanya Başbakanı Merkel, ittifakın Avrupa güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Rusya ise bu ayrışmaları yakından takip ederek NATO içindeki görüş ayrılıklarını kendi lehine bir fırsat olarak değerlendirdi. Trump dönemi NATO içinde yalnızca savunma harcamaları tartışmasını değil, ABD'nin Avrupa güvenliğindeki rolü ve Transatlantik İttifak'ın geleceği konusundaki daha derin sorgulamaları da beraberinde getirdi. Türkiye'nin NATO içindeki konumu sürekli bir şekilde ittifakın kendi iç gerilimlerinin en karmaşık örneklerinden birini oluşturdu. Türkiye 1952'den bu yana bir yandan jeostratejik açıdan vazgeçilmez bir müttefik olarak görülürken, diğer yandan kararları ve bölgesel politikaları nedeniyle en fazla tartışılan üyelerden biri oldu. Bu gerilimin en somut örneği S-400 ve F-35 krizi oldu. Türkiye, Patriot sistemlerinin tedarikindeki sorunlar ve teknoloji transferi konusundaki beklentilerin karşılanmaması sebebiyle 2017'de Rusya ile S-400 anlaşması yaptı. Washington ise bu sistemin F-35 teknolojisi için risk oluşturacağını ileri sürdü. 2019'da S-400 teslimatının ardından Türkiye F-35 programından çıkarıldı ve Katsa yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinde veto gücünü kullanması da ittifak içindeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yunanistan ve Kıbrıs meseleleri, Suriye politikası, ABD ile yaşanan görüş ayrılıkları ve Rusya ile sürdürülen çok kutuplu ilişkiler, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu daha karmaşık hale getirildiği ileri sürüldü. Bu nedenle Türkiye, NATO açısından aynı anda hem stratejik olarak vazgeçilmez hem de siyasi açıdan yönetilmesi zor bir müttefik olarak değerlendirildi. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde, yani Ocak 2025 itibarıyla NATO içindeki gerilim yalnızca savunma harcamaları ve yük paylaşımı tartışması olmaktan çıkarak ittifakın geleceğine ilişkin daha derin bir sorgulamaya dönüştü. Haziran 2025'teki Lahey zirvesinde müttefikler savunma harcamalarını 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %2'sinden %5'ine çıkarma hedefinde uzlaşsa da Trump zirve öncesinde 5. maddenin tanımına bağlı olduğunu söyleyerek NATO'nun temel güvenlik garantisini yeniden tartışmaya açtı. Uluslararası değerlendirmelerde Avrupalı müttefiklerin artık Trump'ı ikna etmekten çok ABD'nin NATO içindeki rolünün değişimine hazırlanmaya odaklandığı vurgulanıyor. Bu çerçevede Ankara zirvesi yük paylaşımından yük devrine geçişin sembolü olarak görülüyor. NATO 3.0 yaklaşımı da Avrupa'nın konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesini, ABD'nin ise nükleer caydırıcılık ve stratejik kapasitedeki öncü rolünü sürdürmesini öngörüyor. Bu nedenle Ankara zirvesi iki farklı açıdan okunuyor. Bir yanda liderlerin vermek istediği birlik ve beraberlik fotoğrafı, diğer yanda bu görüntünün arkasındaki büyük dönüşüm gerçeği var. NATO bugün tıpkı 1966'da Fransa'nın askeri kanattan çekilmesi, yine 1991'de Sovyet tehdidinin sona ermesi ve 2003 Irak krizi gibi yeni bir kimlik ve rol arayışının eşiğinde olduğu söyleniyor. Ortaya çıkan bu tablo sevgili dinleyenler, NATO'nun tarihi bize çok net bir gerçeği gösteriyor. Bu ittifak hiçbir zaman tamamen tek sesli bir yapı olmadı. Aksine müttefiklerin farklı jeopolitik, ekonomik ve siyasi önceliklerini müzakere ettiği bir platform olarak varlığını sürdürdü. Kuruluşundaki temel tehdit olan Sovyetler Birliği ortadan kalktığında NATO her defasında kendisini yeniden tanımlamak zorunda kaldı. Bu dönüşümlerin tamamı sancılı geçti. 1966 Fransa krizi, Soğuk Savaş sonrası yeni tehdit arayışları, 2003 Irak bölünmesi, 2011 Libya sonrası yük paylaşımı tartışmaları, 2019'daki beyin ölümü tartışması ve Türkiye-ABD arasındaki S-400 ve F-35 krizi. Bugün yaşanan NATO 3.0 tartışması da bu uzun dönüşüm zincirinin yeni halkasını oluşturuyor. Ankara zirvesinde alınan kararlar, Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi, askeri yapılanmanın dönüşümü, savunma sanayi işbirlikleri veya Ukrayna politikasının geleceği açısından NATO'nun yeni yönünü belirleyecek. Çünkü NATO'nun 77 yıllık tarihi bize şunu gösteriyor: dünyadaki güç dengeleri değiştikçe ittifak da kendisini yeniden tanımlamak zorunda kalıyor. NATO'nun gerçek tarihi yalnızca imzalanan anlaşmalarla değil, yaşanan krizlerle ve verilen zor kararlarla okunuyor sevgili dinleyenler. Ankara zirvesi dolayısıyla bu büyük dönüşümün son halkasıydı, ancak tartışma henüz bitmiş değil. NATO'nun geleceği değişen küresel dengeler içinde yeniden şekillenmeye devam edecek kuşkusuz. NATO zirvesi boyunca en çok konuşulan kavramlardan biri NATO 3.0 olduğu sevgili dinleyenler. Washington'ın stratejik belgelerinde, Brüksel koridorlarında ve güvenlik çevrelerinde kullanılan bu kavram aslında ittifakın yeni dönem arayışını anlatıyor. Peki NATO 3.0 ne anlama geliyor veya ne anlama gelmiyor? Kavram bir yazılım güncellenmesi mantığıyla kurgulanıyor. NATO 1.0 1949'da başlayan ve temel amacı Sovyetler Birliği'ni çevrelemek olan klasik caydırıcılık dönemini ifade ediyor. NATO 2.0 ise 1991 sonrası dönemi, Sovyetlerin çöküşüyle başlayan, ittifakın genişlediği ancak Avrupa'nın güvenlik yükünü büyük ölçüde ABD'nin askeri kapasitesine bıraktığı dönemi anlatıyor. Bu dönemde Avrupa savunma harcamalarını azalttı, ordularını küçülttü ve ABD'nin güvenlik şemsiyesinden yararlandı. NATO 3.0 ise bu ilişkinin değiştiği yeni dönemi ifade ediyor. Avrupa'nın kendi savunmasına daha fazla kaynak ayırdığı, ABD ile daha dengeli bir yük paylaşımına girdiği yeni bir yapı. Ancak NATO 3.0 resmi bir doktrin veya imzalanmış bir anlaşma değil. Daha çok NATO'nun geleceğine ilişkin yeni yaklaşımı tanımlamak için kullanılan bir kavram. Bu çerçevede öne çıkan başlıklar savunma harcamalarının artırılması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, Doğu ve Güney kanatlar arasında denge kurulması, siber güvenlik, uzay ve toplumsal dayanıklılık gibi yeni güvenlik alanlarının öne çıkarılması anlamına geliyor. Bununla birlikte bazı yorumcular NATO 3.0'ı daha geniş bir jeopolitik dönüşüm olarak okuyor. Buna göre ABD, Hint-Pasifik'e daha fazla odaklanırken Avrupa'nın yalnızca kendi savunmasını değil, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi yakın çevre krizlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor. Türkiye açısından NATO 3.0 önemli fırsatlar barındırıyor. Merkez ülke rolünün güçlenmesi, savunma sanayi kapasitesinin öne çıkması ve karar alma süreçlerindeki ağırlığın artması. Ancak bunun bir de riski var. Yeni dönemin maliyet ve sorumlulukların daha büyük bir bölümünün Ankara'nın omuzlarında olması gibi. Kısacası NATO 3.0 henüz tamamlanmış bir model değil sevgili dinleyenler. Ancak Ankara zirvesi sonrasında şekillenmeye başlayan yeni güvenlik anlayışının en önemli kavramlarından biri olarak öne çıkıyor. Ankara'daki NATO zirvesinin en dikkat çekici başlıklarından bir diğeri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beştepe'de dile getirdiği katsa yaptırımlarını kaldıracağız açıklaması oldu. Ancak bu vaadin gerçekleşmesi yalnızca başkanlık iradesine değil, hukuki ve siyasi birçok engelin aşılmasına bağlı. Peki katsa nedir? Kısaca özetlemeye çalışalım yeri gelmişken. Katsa yani Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası 2017'de Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi hedef almak amacıyla çıkarıldı. Türkiye ise 2019'da Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından bu yasa kapsamında yaptırıma uğradı. Ankara, F-35 programından çıkarılırken Savunma Sanayi Başkanlığı ve bazı yetkililer yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağız açıklamasına rağmen sürecin önünde önemli engeller bulunuyor. S-400 meselesine ilişkin ABD yönetiminin sistemlerin Türkiye'nin kontrolünde olmadığına dair hukuki bir değerlendirme yapması gerekiyor. Bu da engellerin en önemlisi olarak dikkat çekiyor. Kongre faktörü de önemli sevgili dinleyenler, özellikle F-35 programına dönüş için kongredeki direncin aşılması şart. Siyasi ve kurumsal muhalefette bir başka engel olarak karşımıza çıkıyor. Washington'da yıllar içinde oluşan Türkiye karşıtı yaklaşım süreci zorlaştırabilir. En önemli engellerden bir diğeri Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim. Bölgesel dengeler ve lobi faaliyetleri de süreci etkileyebilecek unsurlar arasında sıralanıyor. Katsa yaptırımların kaldırılmasının Türkiye açısından getirisi ne olur peki? Yaptırımların kalkması halinde de Türkiye için önemli sonuçlar doğuracağı söyleniyor. F-35 programına dönüş ve savunma sanayi işbirliklerinin yeniden açılması bunlardan biri mesela. Kaan gibi kritik projelerde teknoloji ve tedarik süreçlerinin kolaylaşması, yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın uluslararası finansman ve ihracat imkanlarının genişletilmesi, NATO içinde Türkiye'ye yönelik güven ortamının güçlenmesi bu kazanımlarından birkaç olarak sıralanıyor. Sonuç olarak Trump'ın açıklaması güçlü bir siyasi irade mesajı, ancak katsa yaptırımlarının fiilen kaldırılması ABD'deki hukuki süreçlere ve özellikle kongre dengelerine bağlı olacak. Beştepe'deki sözler kesinleşmiş bir sonuçtan çok yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak okunuyor. Ankara'daki tarihi zirveye yaklaşık 3000 gazeteci akredite oldu. Bu ittifak tarihinin en kalabalık medya katılımıydı. Peki Washington'dan Moskova'ya küresel medya Beştepe'deki bu buluşmayı nasıl gördü sevgili dinleyenler? Şöyle bir bakalım. Amerikan basını Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği F-35 ve katsa müjdeleriyle ittifakın geleceğine dair endişeler arasında gidip geldiği görülüyor. Avrupa medyası ise zirveyi memnuniyetsiz bir düğüne benzetiyor. Zirve boyunca Avrupalı liderlerle zorunlu bir uyum ama derin bir tedirginlik hakimdi ifadeleri dikkat çekiyor Avrupa medyalarına yansıyan değerlendirmeler arasında. Yorumlarda Avrupa'nın ABD olmadan B planı hazırlığına giriştiği vurgulanıyor mesela. Moskova'nın tepkisi ise oldukça sertti sevgili dinleyenler. Kremlin sözcüsü Peskov, Ankara'dan yükselen sesleri çatışmacı olarak nitelendirdi. Yine Rusya medyasından Russia Today ve Pravda gibi Rus yayın organları agresif bir dille Ankara'da gerçekleşen zirveyi Rusya ile savaş zirvesi olarak tanımlayarak Avrupa'nın Ukrayna'yı bir fırlatma rampasına çevirdiği ileri sürüldü. Hiçbir ülke medyası bu zirveyi İsrail kadar doğrudan bir kayıp kazanç defteri olarak okumadı. Haaretz ve Jerusalem Post'un satır aralarında tek bir ortak konu vardı. Türkiye'nin F-35'e geri dönme ihtimali. Times of Israel zirveyi çarpıcı bir manşetle aktardığı okuyucularına, NATO zirvesi ve Trump'ın desteği Türkiye'yi güçlendirirken İsrail'in bölgedeki nüfuzu aşınıyor ifadelerini kullandı gazete. Yine gazete Netanyahu hükümetinin Washington ile Ankara arasına kama sokmayı başaramadığını da yazdı. Haaretz rolleri tamamen tersine çeviren bir okuma yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunun İsrail'i ittifak için bir tehdit, Türkiye'yi ise en değerli varlık haline getirdiğini ileri sürdü Haaretz gazetesi Ankara zirvesine ilişkin yaptığı değerlendirmede. Müzik Zirve sürerken işgal devletinin başbakanı Netanyahu'nun 48 saat içinde iki kez Fox News'e çıkması tesadüf değildi elbette. Trump-Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu Washington'a doğrudan baskı yapmayı denedi. Türkiye'nin S-400'lere sahip olduğunu, Hamas'ı desteklediğini ve F-35 satışının Orta Doğu'daki hava dengesini İsrail aleyhine bozacağını iddia ettiği Netanyahu. Hatta kabineden bazı bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında diplomatik sınırları aşan çok ağır benzetmeler yaptı. Türk dışişleri ise gecikmeden karşı atak yaparak Netanyahu'nun bu çıkışlarını Gazze'deki soykırımı gizleme amaçlı dezenformasyon olarak nitelendirdi. Ancak Netanyahu'nun bu çabaları Trump'ın niyetini değiştirmedi. Trump, Erdoğan ile ortak basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerin her zamankinden iyi olduğunu vurguladı ve F-35 satışını kesinlikle değerlendireceğiz diyerek katsa yaptırımlarını kaldıracağını ilan etti. İsrail basını ise bu durumu çaresizlikle aktarırken yerel anketlerde İsrail halkının sadece %28'inin artık Trump'ın İsrail'i öncelik gördüğüne inandığını yazdı. Ankara'daki NATO zirvesinin en dikkat çekici açıklaması yine ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'la ateşkesin fiilen sona erdiğini söyleyen Trump, İspanya'ya da bir hayli ağır ifadelerle yüklendi. Trump, hem İran'a hem de İspanya'ya yönelik sert açıklamaları zirvenin resmi gündeminin önüne geçecek kadar dikkat çekiciydi. Trump'ın İran konusundaki sert söylemleri yalnızca öfke açıklamaları olarak değil, zorlayıcı diplomasi ve müzakere öncesi baskı kurma yöntemi olarak da okundu. Daha önce Kuzey Kore konusunda da benzer bir yöntem izleyen Trump, en sert ifadeleri kullanırken diplomasi kapısını tamamen kapatmıyor. Nitekim İran konusunda da bir yandan anlaşma istemiyorum derken diğer yandan müzakere kanallarını da tümüyle kapatmadığını ima etti. İspanya'ya yönelik sert çıkışları ise NATO içindeki uzun süredir devam eden yük paylaşımı tartışmasının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Trump'ın mesajı açık bu noktada: ABD, Avrupa'nın güvenlik maliyetini artık tek başına taşımak istemiyor ve daha fazla askeri katkı beklemiyor. Trump'ın İran ve İspanya'ya yönelik sert açıklamalarına mukabil Türkiye'ye yönelik açıklamaları ve mesajları oldukça farklıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri ve Türkiye F-35'leri alacak açıklaması Trump'ın NATO'ya karşı değil, kendi ifadesiyle adil olmayan NATO anlayışına karşı olduğunu gösteriyor. En azından böyle okunuyor sevgili dinleyenler. Savunma kapasitesi yüksek ve bölgesel sorumluluk üstlenen ülkeleri farklı değerlendiren Trump'ın Türkiye'yi bu kategoride görmediği vurgulanıyor. Sevgili dinleyenler, programımızı toparlarken şöyle bir değerlendirmeyle programımızı sonlandırmak istiyoruz. NATO zirvesi bir kez daha gösterdi ki uluslararası siyasette hiçbir ittifak durağan değil. NATO 77 yıllık tarihinde her büyük krizden sonra kendini yeniden tanımlamak zorunda kaldı. Bugün yaşanan tartışmaları da aslında yeni bir dönemin habercisi olarak okumak mümkün. Ankara zirvesinin en önemli mesajı şuydu: NATO artık yalnızca Rusya tehdidine karşı kurulmuş klasik bir savunma örgütü değil. Enerji güvenliğinden yapay zekaya, savunma sanayinden Orta Doğu krizlerine kadar genişleyen çok katmanlı bir güvenlik platformuna dönüşmüş vaziyette. Bu yeni dönemde Türkiye'nin önemi de daha görünür hale geliyor. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Orta Doğu'dan Kafkasya'ya uzanan jeopolitik konumu ve gelişen savunma sanayi kapasitesi Ankara'yı NATO içinde yalnızca bir üye değil, dengeleri etkileyen bir aktör konumuna taşıyor. Ancak zirvenin asıl hikayesi sadece Türkiye'nin yükselen rolü ya da Trump'ın sert açıklamaları değil. Asıl mesele ABD ile Avrupa arasındaki ilişkinin yeni bir denge arayışına girmesi ve NATO'nun gelecekte nasıl bir yapıya dönüşeceği. Washington daha fazla yük paylaşım isterken Avrupa kendi savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor. Türkiye ise bu dönüşümün merkezinde hem fırsatları hem de yeni sorumluluklarıyla yer alıyor. Sonuç olarak Ankara zirvesi sadece iki günlük bir diplomasi trafiği değil, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemin fotoğrafıydı. Evet sevgili dinleyenler, bu değerlendirmeyle programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka sınır ötesi programında küresel siyasetin kritik başlıklarını değerlendirmek üzere yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.